Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 24 Ferverdin 1403 Hicri Kamer'i, 3 Şevval 1445 ve miladi 12 Nisan 2024 Cuma. Bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bültenlerinin ardından Tarihten Bir Yaprak, Ömer Hayyam Anma Günü Podcast'ı, Gazze Savaşı, İmam Hümeyni Mektebi ve Hidayet Adi Sadrı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerine sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesul Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi, direniş liderlerinin halklarıyla birlikte fedakarlığın ön saflarında yer aldıklarını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, direnişin Filistin halkının dokusuyla iç içe olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, saldırganın cezalandırılmasının amacıyla meşru savunmanın bir zaruret olduğunu belirtti. Kremlin, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu duyurdu. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze şeridindeki cinayetler ve kıtlığa ilişkin açıklama yaptı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, direniş liderlerinden milletleriyle birlikte fedakarlık ve canlarından geçerek Kudüs-i Şerif'in kurtuluşunda ön saflarda yer aldıklarını söyledi. İran'ın haberine göre Seyyid İbrahim Reisi, Perşembe günü Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi ofisi başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesinde acımasız Siyonist rejimin Gazze'deki Şati kampına düzenlediği saldırı sonrasında şehit olan çocukları ve torunlar için başsağlığı dileyerek bu rejimin vahşiliği ve çocuk cinayetlerinden daha da gün yüzüne çıkmasına sebep olan bu cinayetin Siyonistlerin direniş cephesiyle yüzleşmedeki çaresizliğinin ve başarısızlanan bir işareti olduğunu söyledi ve insan hakları savunucularının bu tür suçlara sessiz kalmaları ve korkakça destek vermeleriyle bu nefret dolu rejimin suç ortakları olduklarını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hamas'ın siyasi dairesi başkanının bu ağır acıdaki sabrını ve fedakarlığını överek ve direniş liderlerinin fedakarlıkları ile Kudüs-i Şerif'i özgürleştirmesinin ön saflarında yer aldığını söyleyerek bu şehitler için Filistin halkının direniş yolunda istikrarı ve kutsal Kudüs şehrinin özgürlük davasının asil davası için Yüce Allah'a dua etti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi dairesi başkanı İsmail Haniye, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın gönül birliğini takdir ederek Filistin milletinin bu kanlarla davası ve milleti için umudu, geleceği ve özgürlüğü inşa ettiğini vurguladı ve bu Siyonist cani düşmanın direniş liderlerinin çocuklarını hedef alarak Filistin ulusunun iradesinde bir halel yaratabileceğini düşündüğünü fakat bu kanların Filistinlilere direniş yolunda daha da güçlendirdiğini ifade etti. Hamas İslami Direniş Hareketi siyasi ofisi başkanı direnişen Kudüs-ü Şerif ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirme yolunda ne tereddüt edeceğini ne de geri adım atacağını ifade ederken, çocuklarının ve torunlarının kanlarının Kudüs-ü Şerif'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için feda edildiğini sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Çafi, direnişin Filistin halkının dokusuyla iç içe olduğunu söyledi. Siyonist rejim İsrail ordusu 10 Nisan çarşamba günü Gazze'deki Şati kampında Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin çocuklarını ve torunlarını taşıyan araca yaptığı saldırıda Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu şehit oldu. İran'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Çafi, Siyonist rejimin İsmail Haniye'nin 3 çocuğunun şehit edildiği terör saldırısına dün verdiği tepkide sosyal ağlardaki mesajında şunları yazdı. Filistin direnişi liderlerinin çocukları ve aile üyelerinin Siyonist rejimin cinayeti sonucu şehit edilmesi, direnişin Filistin halkının dokusuyla iç içe olduğunu açık bir kanıtıdır. Direnişin liderleri ise her zaman olduğu gibi işgalci düşmanın önünde halkla birlikte duruyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin cani liderlerinin yanılmasına rağmen Filistin'deki direnişin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki kadın, erkek ve çocuklarla devam ettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İsrail rejiminin uluslararası hukuku ve Viyana sözleşmelerini ihlal ederek kişilerin ve diplomatik mekanların dokunulmazlığını tamamen ihlal edince, saldırganın cezalandırılması amacıyla meşru savunmanın bir zorunluluk olduğunu söyledi. İran'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın resmi askeri danışmanlarından 7'sinin şehit olmasına yol açan Siyonist rejimin İran'ın şu an Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısında atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının her zaman gerilimden kaçınmaya dayalı olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Almanya'dan soykırımcı İsrail rejiminin son suçunun açıkça kınanması beklentisine değinerek şunları aktardı. İsrail işgalci bir rejimdir ve Filistin'in de meşru savunma hakkı vardır. Bu doğrultuda mevcut sorunların çözümünün tek yolu Gazze Şeridi'ndeki soykırımın ve savaş suçlarının sona erdirilmesidir. İran'ın diplomatik servisi başkanı, Almanya'nın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama çabalarının başarısız olmasının sebebini, İsrail rejiminin soykırımında Almanya'nın tarafsız olmamasında aranması gerektiğini söyledi. Emir Abdullahyan ayrıca Tahran ile Berlin arasındaki ilişkilerdeki yanlış anlaşılmaların çözümlenmesini memnuniyetle karşıladı ve şunları ekledi. Almanya'nın İran'a yönelik asılsız suçlamaları tekrarlanmaması ve kadın haklarının sürekli ihlal edildiği Gazze Şeridi ve dünyanın diğer yerlerinde binlerce kadın ve çocuğun haklarını savunması bekleniyor. Almanya Dışişleri Bakanı da Ramazan Bayramı'nın gelişini tebrik ederek Ramazan Bayramı'nın barış elçisi olduğunu vurgularken bu gergin ortamda Almanya, İran İslam Cumhuriyeti'nden itidallı olmasını beklediğini söyledi. Baerbock, İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırı ile ilgili olarak diplomatik yerlerin tam dokunulmazlığa sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Alman hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki savaşı siyasi çözüm yolu ile bitirmeye çalıştığını da vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı, İran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı konusunda İngiltere, Almanya ve Avusturya Dışişleri Bakanlıkları ile yaptığı görüşmede, İsrail rejiminin terör suçunu kınama konusunda söz konusu 3 ülkenin net pozisyonunun duyurulması gerektiğini vurguladı. İran Pers Haber Ajansı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan, dün akşam sosyal paylaşım sayfasında şunları yazdı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un telefon görüşmelerine yanıt olarak ikili bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Siyonist rejimin uluslararası hukuku ve Viyana sözleşmelerini ihlal ettiğinde, kişilerin ve diplomatik mekanların dokunulmazlığını ihlal ettiğinde ve Güvenlik Konseyi'nin de İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen terör saldırısını kınayan bir açıklama yayınlayamadığında, saldırganın cezalandırılmasını amaçlayan meşru savunmanın bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan şunları ekledi. Devamında İsrail rejiminin bu terör suçunu kınama konusunda adı geçen 3 ülkenin net bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladım. İran'ın savaşın kapsamını genişletmeye çalışmadığını belirttim. Ancak Batı Asya'nın hassas bölgesinde istikrarlı güvenliğin sağlanması, Siyonist rejimin savaşçı ve dengesiz liderlerinin dizginlenmesi ve bu rejimin Gazze ve Batı Şeria'ya karşı işlediği savaş suçlarının durdurulmasıyla ilgilidir.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısını uluslararası hukukun tüm ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi. İran'ın bir lideri göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Batı Asya bölgesindeki taraflardan durumun tam bir istikrarsızlığa yol açmaması için itidal göstermelerini istediğini söyledi. Moskova ya İran ile İsrail arasındaki sorunun çözümüne yönelik herhangi bir talep gelmediğini işaret eden Peskov, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısının uluslararası hukukun tüm ilkelerini ihlal ettiğini vurguladı. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail savaş uçakları İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü füze saldırısıyla hedef aldı. Bu saldırı sonucunda 7'si İran'ın diplomatik ve askeri güçlerinden olmak üzere 13 kişi şehit oldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi soykırımcı İsrail rejiminin Dünya Merkezi Mutfak Örgütü World Central Kitchen ekibine düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili soruşturma yapılması çağrısında bulundu. İRNA'ya göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi Perşembe günü yaptıkları açıklamada çatışmalardaki insani kayıplar, felaket düzeyindeki insani durum ve Gazze şeridindeki yakın kıtlık tehlikesi konusunda derin endişelerini belirterek Gazze şeridine insani yardımların gönderilmesi için tüm engellerin bir an önce kaldırılmasını istediler. Güvenlik Konseyi üyeleri, İsrail'in Gazze şeridinin kuşatma altındaki bölgelerine insani yardım göndermek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Güvenlik Konseyi üyeleri ayrıca İsrail'in Erez geçiş kapısını yeniden açma ve Ashdod Limanı'nın Gazze şeridine yardım göndermek için kullanılmasına izin verme duyurusunu da memnuniyetle karşılarken, fakat Gazze'deki ihtiyaçların ölçeğine göre gerekli yardımların sağlanması için daha fazla tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Siyonist rejim İsrail geçen hafta Amerika Başkanı Joe Biden'in sivilleri ve yardım çalışanlarını korumak için adımlar atacağı konusunda uyarmasının ardından Kuzey Gazze ile Beit Hanun sınır kapısını yardım için geçici olarak yeniden açacağını duyurdu. Geçtiğimiz salı günü erken saatlerde Siyonist rejim, Gazze şeridinin merkezi olan Deir el-Balah bölgesinde Filistinli mültecileri gıda dağıtımından sorumlu Dünya Merkezi Mutfak Örgütü personelini taşıyan bir aracı hedef aldı. 6'sı yabancı, 7 kişi öldürüldü.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Tahran'ın Avrasya Birliği'nde gözlemci statüsü elde etmeye çalıştığını söyledi. İran'ın haberine göre İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Perşembe günü Moskova'da düzenlenen Değişen Dünya'da İran-Rusya İşbirliği konulu 2. Uluslararası Bilimsel Konferansı'nda İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliğinin tarihine atıfla bulunarak Serbest Ticaret Anlaşması'nın sözleşmeli ülkelerin parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra ilk fırsatta uygulanacağı umudunu dile getirdi. İran'ın Rusya Büyükelçisi konuşmasının bir başka bölümünde Kuzey-Güney Koridoru'nun iki ülkenin büyük bir projesi olduğuna değinirken bu koridorun sadece iki ülke arasında karlı bir ekonomik proje olmadığını, üstelik bölge ülkelerinin yan yana yerleştirildiği çerçevede yeni bir bloğun oluşması olduğunu ve bu konunun barış ve güvenliğin güçlendirilmesinde etkili bir rol oynayabileceğini ifade etti. Celali Siyonist rejimin Gazze şeridindeki cinayetlerinden devam ettiğini dikkat çekerek şunları söyledi. Masum Filistinlilerin öldürülmesinin üzerinden 6 ay geçerken Amerika ve bazı müttefikleri bu suçları durdurmak için hiçbir şey yapılmasına izin vermezken soykırımcı İsrail rejimine silah ve siyasi yardım da sağladılar. İran'ın Moskova Büyükelçisi Rusya'nın Siyonist rejimin Filistin'deki suçlarını durdurmaya yönelik tutumunu takdir ederken Rusya'nın bu suçları engellemek için dengeli kararlar almak için birçok çaba sarf ettiğini ancak Amerika ve İngiltere diğer batı ülkelerle birlikte soykırım rejimine karşı kararın alınmasını engellediğini sözlerine ekledi.
İranlı 79 kilodaki serbest güreşçi Moğol rakibini yenerek Asya Şampiyonası'nın ilk 5 sikletinde İran'ın 3. ve son altın madalyasını kazandı. Asya Şampiyonası serbest ve Greco-Roman güreş müsabakaları 11-16 Nisan tarihleri arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılıyor. İranlı güreşçiler serbest güreşte 79, 65 ve 70 kiloda altın madalya kazanırken 97 kiloda ise bronz madalya kazandılar.
Dua bir tür ibadet, teslimiyet ve kulluktur ve bu sayede insan Allah'ın duasına yeni bir ilgi duyar ve tüm ibadetlerin eğitici bir etkisi olduğu gibi duanın da böyle bir etkisi olacaktır. Allah Kur'an'da Bakara suresinin 186. ayetinde şöyle buyuruyor. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetimde uysunlar, bana iman etsinler. Bu ayette dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Kullarla Allah arasındaki iletişim araçlarından biri de dua olduğundan bu ayette Allah peygambere yönelerek şöyle buyuruyor. Kullarım sana beni sorduğunda yakınım, yakının de. Sandığınızdan daha yakın, kendinize olduğunuzdan daha yakın, ensenizden daha yakın, Kur'an'ın başka yerlerinde de okuduğumuz gibi. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sonra şöyle ekliyor, bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 3 Şevval 1445 ve Miladi 12 Nisan 2024 Cuma. Müzik. 38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Ferverdin 1365'te Ayetullah Müçteba Hatem Lenkerani vefat etti. Müçteba Hatem Lenkerani Hicri Şemsi 1290'da İran'ın tarihi kenti İsfahan'da dünyaya geldi ve gençliğinde tahsilini sürdürmek için Irak'taki Kutsal Necefiye Şref'teki İlmiye Havzası'na gitti. Ayetullah Müçteba Hatem Lenkerani Necefiye Şref'te Mirza-i Naini, Aziyaettin Iraki, Muhammed Hüseyin Garavi, Seyyid Ebu'l-Hasan İsfani ve Allame Muhammed Cevat Belagh gibi önde gelen alimlerden feyizler aldı. ve yüksek bilimsel derecelere ulaştı. Ayetullah Müçtebâ Hatem Denkerani Necef'te ders vermeyi başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Irak'ın Samarra kentinde bir süre ikamet eden Ayetullah Müçtebâ Hatem Denkerani Hicri Şemsi, 1350'de Irak hükümetinin baskılarıyla ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve doğduğu kent İsfahan'a gitti. Ayetullah Müçtebâ Hatem Denkerani Hicri Şemsi 24 Fevri'den 1365'te 75 yaşındayken Hakk'a yürüdü. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Fevri'den 1387'de İran'da terör operasyonu ve bombalama eylemi neticesinde birkaç kişi şehit düştü. Bu bombalama ve terör eylemi İran'ın Şiraz kentindeki Vesal Rahpuyan merkezine bağlı Şüheda Hüseyniyesi'nde meydana geldi. Bu korkunç cinayet yabancı gizli istihbarat servislerince gerçekleşti. Bu bombalama eyleminde parmağı olanlardan bazıları Tahran'daki bir otelde yakalandılar ve yargılandıktan sonra en ağır cezaya mahkum oldular. Yıl önce bugün 12 Nisan 1820'de malaria hastalığının tedavisi için kullanılan ilaç Gene Gene adlı bir ağaç kabuğundan elde edildi. 12 Nisan 1820'de Pierre Pellet ve Joseph Cavanto tarafından Paris laboratuvarında Gene Gene ağacına ait karışımların ilk defa resmen incelemesi yapıldı. ...163 yıl önce bugün 12 Nisan 1861'de Güney Amerika Eyaletleri Birliği güçlerinin Fort Sumter karargahına saldırı düzenlemesiyle ülkede iç savaşlar başladı. Amerika'da köleciliğe muhalif olan Abraham Lincoln'ın ülke başkanı olmasıyla birlikte Güney Eyaletleri, Amerika'nın parçalanması Amerika ülkeleri Konfederasyonu'nun kurulması kararı aldılar. Bu savaşta 620 bin asker ve birçok sivil insan öldü.
Hayyam Celali takvimi tedvin etmekle tüm tarih genişliğinde bir ilim geriye bıraktı. Selamlar, ben Mehtap Mahir ve Hekim Ömer Hayyam Nişaburi Podcast'in ikinci bölümünde sizlerle beraberim. Çağımızdaki çeşitli ilim dallarında yaşanan ilerlemeler, yüzyıllar önce bilimin ve bilginin yoluna ışık tutan düşünürlerin çabalarına borçludur. Bu düşünürlerden biri de hiç şüphesiz Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'dir. Matematik ve astronomi galaksisinde tıpkı bir yıldız gibi parlayan bir alim. Biz bu bölümde Ömer Hayyam'ın matematik ve astronomi dallarındaki başarılarına bir göz atarak Bu büyük düşünürün bilimsel faaliyetleri hakkında konuşacağız. Ömer Hayyam ile ilgili sohbetimize başlamadan önce, önceki bölümü kısaca gözden geçirmemizde fayda vardır. Önceki bölümde Hayyam'ın çocukluk ve gençlik dönemlerinden söz ettik ve Hayyam, miladi 1048, Hicri 427 yılında Nişabur'un yakınlarında dünyaya geldiğini, Selçuklu döneminin iki önemli padişahı olan Alparslan ve 1. Melikşah döneminde yaşadığını söyledik. Çok zeki ve öğrenmeye hevesli olan Hayyam, gittiği her mektephanede ilerleme basamaklarını hızlıca tırmanıyordu. Bilim ve ilmin çeşitli dallarında öğrenim gördü ve her dalda yüksek konumlara ulaştı. İlerleme yolunda Hayyam'ın Allah vergisi zeka ve yeteneğe ilaveten babasının desteklerinden de söz etmek gerekir. Babası her ne kadar çadır diken biriydi, fakat çocuğunun öğrenimi ve eğitimine çok önem verirdi. O, evladının ilim ve bilim alanlarında ilerlemesi için çok çalıştı ve onu tüm dünya tarafından tanınan bir bilim adamına dönüşmesi için çeşitli mektephanelere gönderdi. Önceki bölümde ayrıca Hayyam'ın yine dünyaca ünlü olan İranlı bilim adamı Ebu Ali Sina'ya büyük ilgi ve saygı duyduğunu, öyle ki onun tüm kitaplarını öğrencilerine ders olarak öğrettiğini, onun düşünsel felsefesini kabul ettiğini belirttik. Şimdi Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'nin hayat hikayesini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öğrenimini bitiren Ömer Hayyam, çeşitli alanlarda faaliyete başladı. Bu bilimsel alanlardan biri de matematikti. Matematik ve cebire ilgi duyanlar Ömer Hayyam'ı çok iyi tanıyorlar. Onlar miladi 11 ve 12. asırlardan Hayyam çağı olarak söz ediyorlar. Bu da Hayyam'ın bu alandaki etkisi ve şöhretini gösteriyor. UNESCO'da Hayyam'dan Orta Çağ'ın en büyük matematikçisi olarak söz ediyor. Hayyam, matematikte ilk kez üç bilinmeyen denklemlerin çözümü için bir yöntem sundu. Ayrıca binom kuvvetlerinin cebirsel açılımını tanımlayan binom açılımı katsayılarını belirledi. Hayyam'ın birçok eseri o dönemde İslam dünyasının bilimsel dili olan Arapçadır. Hayyam'ın çalışmalarından biri paralel çizgiler teoremi ile ilgili Öklid geometrisinin 5. ilkesini incelediği Risale fi Şerhi Ma Eşkele Min Musadire Öklidos kitabıdır. Söz konusu ilke Öklid geometrisinin temelini oluşturan prensiptir ve bu prensibi de ispatlayabilmiştir. Öklid'in 5. ilkesi olarak da bilinen paralellik ilkesine göre İki düz çizgi üzerine düşen bir doğru, aynı taraftaki iç açıları iki dik açıdan daha az yapıyorsa, iki düz çizgi eğer sonsuza kadar uzatılırsa, açıların iki dik açıdan daha az olduğu tarafta kesişir. Hayyam'ın Öklid geometrisiyle ilgili yazdığı makalenin maalesef tek bir nüsha günümüze ulaşmıştır ve o da hali hazırda Hollanda'nın en eski üniversitesi olan Leiden Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunuyor. Hayyam'ın matematik alanındaki bir diğer ünlü kitabı da 3. dereceden denklemlerle ilgili olan Risale-i Fil Berahini Ala Mesailul Cebr vel Mukabele kitabıdır. Bu kitapta Arapça yazılmıştır. Vildorant, Hayyam'ın bu kitabı hakkında şunları söylüyor. Bu kitap, Orta Çağ'daki insan matematiğinin şaheseridir. Hayyam muhtemelen hayatının 3. 10 yılında yazdığı bu değerli kitabı, Selçuklu Sarayı'nın veziri olan Hace Nizamül Mülk'e hediye etti. İranlılar, Selçuklu Türklerinin sarayında özel bir konuma sahiptiler ve sarayda yüksek mevkilerde bulundular. Bu çok önemli kişilerden birisi de Hace Nizamül Mülk'tür. Nizamül Mülk, Ömer Hayyam'ın çocukluk arkadaşıydı. Fakat gösterdiği liyakattan dolayı Selçuklu kralı Alparslan onu vezir olarak atadı ve ülke yönetimi ve devlet işlerini ona devretti ve kendisiyle danışmadan hiçbir şeye karar vermedi. Hace Nizamül Mülk, 1. Melikşah ve oğlu Alparslan döneminde kendi mevkiinde kaldı ve yaklaşık 30 yıllık vezirlik döneminde İran'ın ilerlemesi ve kalkınması için çok değerli hizmetlerde bulundu. Hace Nizamül Mülk, İsfahan'ın Selçukluların yeni başkenti olarak seçilmesi ardından Selçuklular ile birlikte Nişabur'dan İsfahan'a gitti. Bu kent yaklaşık Selçukluların sonuna kadar ülkenin başlıca siyasi ve idari başkenti olarak kaldı. Bu kent Selçukluların muktedir ve güçlü kralı Melikşah döneminde kalkınma ve bayındırlığın zirvesine ulaştı. Öyle ki İslam dünyası ve Batı Asya bölgesinin en seçkin kenti sayılırdı. İşte bu dönemde Nizamül Mülk saray ile birlikte İsfahan'a taşınırken, arkadaşı Hayyam ise Nişabur'da kaldı ve araştırma ve bilgi edinmeye devam etti. Arkadaşının başta matematik ve astronomi olmak üzere çeşitli bilimlerdeki uzmanlığını bilen Hace Nizamül Mülk, Hayyam gibi düşünürlerin yardımıyla ve işbirliğiyle Selçuklu hükümetinin temel sorunlarından biri yani takvimdeki sorunu çözmeye karar verir. Nizamül Mülk'ün aldığı karar günümüze kadar dünyadaki tüm insanların hayatındaki etkisi devam ediyor. Hace bunun için tüm astronomları Hayyam'ın denetimiyle o dönemde ayın hareketine göre hesaplanan İran'ın takvim sorununu çözmek için İsfahan kentini çağırdı. Selçukluların kullandıkları takvim ülkenin idaresinde ve yönetiminde kendilerine pek çok sorun yaratmıştı. Zira bu takvim ayın hareketine göre hesaplanmış ve içinde mevsimlerin yeri yoktu. Bu yüzden hem çiftçilere ve hem hükümete sorun oluşturan konulardan biri olan vergi meselesini büyük sıkıntı oluşturuyordu. Zira bu şekilde bir yılda iki kere vergi alınabiliyordu. Buna ilaveten bazı törenlerin düzenlenmesinde de sorun oluşabilirdi. İranlıların beklediği Nevruz bayramı bahar mevsimiyle birlikte olmalıydı. Fakat Selçuklular takviminde Nevruz bazen kış ve bazen de yaz aylarına denk geliyordu. Takvim açısından Nevruz güneşin yerel boylamanın öğlen vakti geçtiği sırada ilkbahar ekinoksuna yani gece ve gündüzün eşit olmasına ulaştığı gündür. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Dedik ki Hace Nizamül Mülk İsfahan'da İran'ın o dönemdeki takvim sorununu çözmeye karar verdi. Ve bunun için yeni bir takvim İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicretinin başlangıcı ile ve güneş yılına göre hazırlamaya karar verildi. Nizamül Mülk o dönemde daha 30 yaşında olan Hayyam'dan İsfahan'a gitmesini isteyince, Hayyam da Nişabur'dan İsfahan'a gitmeye ve böylece diğer matematikçilerle birlikte İran takvimini düzeltmeye karar verdi. Nihayet Hayyam'ın gözetiminde bir grup, yıldızların hareketlerini dikkatle izleyerek güneş yılına dayalı bir takvim icat etti. Celali takvimi adı ile bilinen bu takvim, ayların uzunluğunu ve yılbaşının kesin zamanını tamamen doğru hesaplayan dünyanın en doğru takvimidir. O tarihten itibaren İran Nevruz Bayramı baharın ilk gününe denk gelerek düzenli hale geldi. Astronomlara göre Hayyam Nişaburi'nin takvimi dünyadaki en doğru takvimdir. Bu takvim miladi 6 Mart 1079'da İranlı bilim adamı ve matematikçi Hekim Ömer Hayyam Nişaburi tarafından tamamlandı. Ömer Hayyam bu takvimi tamamladığında sadece 32 yaşındaydı. Astronomlara göre Hicri Şemsi takvimi miladi takvimine göre daha dakik ve doğrudur. Zira bu takvimde her 3770 yılda bir kez ve sadece bir gün sorun çıkarken, miladi takviminde her 3330 yılda bir gün sorun yaşamaktadır. Birçok astronoma göre Hayyam'ın icat ettiği takvim küresel bir takvimdir. İslam'ın İran'a gelişinden önce ve Sasaniler döneminde her yıl 12 ay ve 365 gündüz ve geceden oluşuyordu. Fakat gerçek bir yıl 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 49 saniye olması ve Sasanilerin takvim yılının tam 365 gün olması nedeniyle her 4 yılda bir gerçek yıldan bir gün geriye kalıyor ve Nevruz Bayramı ise Ferverdin ayının ilk günüyle denk gelmiyordu. Ancak Celali takvimi takvim yılını doğal yılla eşleştirmeyi başardı. Bu takvimde Nevruz baharın tam başlangıcına yani bahar ekinoksu olarak bilinen döneme yerleştirilmiştir. Ayrıca bu takvimle tüm takvim mevsimleri gerçek mevsimlere denk geliyor. Günümüzde İran takvimi veya başka adıyla Celali takvimde ilkbahar ve yaz dönemi 93 gün, sonbahar 90 gün ve kış mevsimi ise 89 gün hesaplanıyor. Bu konu her takvim mevsiminin gerçek mevsimin başlaması ile eşleşmesi içindir. Celali takvimine göre hesaplanan yıl her 10 bin yılda gerçek yıldan yaklaşık 3 gün farklılık gösteriyor. Sürekli gerçek yıl ile örtüşüyor ve hiçbir zaman geri kalmıyor. Bu yüzden artık yıl Celali yılda sabit değil ve yapılan rasada göre belirlenir. Bu yüzden Gıyaseddin Ebu'l-Feth Ömer bin İbrahim Hayyam Nişaburi'nin bu takvimi düzelterek tüm tarih genişliğinde bir ilim geriye bıraktığı söylenebilir. Bu sohbetimizde değinilmesi gereken bir başka konu ise Hayyam'ın dünyanın yuvarlak olduğu ve güneş etrafında dönmesi hakkındaki inanç ve bilgisi ile ilgilidir. Aslında Hayyam, miladi 11. asırda ve 16 ve 17 asırlarda yaşayan Galileo Galilei ve Nicolaus Copernicus'tan çok daha önce İranlı Müslüman düşünür ve çağdaş olan Ebu Reyhan Biruni ile birlikte dünyanın sabit olduğu ve diğer gezegenlerin ve yıldızların onun etrafında döndüğünü düşünen o dönemin Yunan eserlerine karşı dünyanın güneşin etrafında döndüğüne inanıyordu. Bilindiği gibi 500 yıl sonra batıda ilk kez Galileo bu teoriyi ortaya attı. Fakat kiliseye karşı durduğu için idama mahkum edildi. Bu konu Hayyam'a nispet verilen ve 500 yıl öncesine ait olan bir şiirde bu konuya değiniyor. Söz konusu şiirin anlamından da anlaşıldığı üzere Hayyam, bizlerin tıpkı yıldızlar ve gezegenler gibi güneşin etrafında hareket halinde olduğumuzu belirtiyor. Bu konu Galileo'dan yıllar önce Hayyam'ın güneşin güneş sisteminde sabit olduğuna ve dünya dahil gezegenlerin güneşin etrafında döndüğüne inandığını gösteriyor. Hayyam, Celali takvimini düzenlemekle meşgulken, dünyanın güneş etrafındaki yörüngesini 16 ondalık basamağa kadar hesaplayabildi. Hayyam'ın başarıları hakkında ne söylersek söyleyelim, çok az söylemiş oluruz. Ve bu büyük düşünürün tüm bilimsel yönlerini tek bir programda ifade etmek ve içeriğin hakkını vermek mümkün değildir. Bu programda özellikle Muhammed Rıza Gamberi'nin Hayyamname adlı eseri olmak üzere Hayyam ile ilgili yazılan çeşitli makale ve konulardan yararlandık. Onun dünyasına küçük bir pencere açarak bu büyük düşünürü sizlere tanıtmaya çalıştık. Fakat Hekim Ömer Hayyam'ın yaşadığı dönemde ve hemen sonrasındaki yıllarda onun daha çok bir düşünür ve bilim adamı olarak tanınmasına rağmen, daha sonraki dönemlerde, özellikle de çağdaş dönemde Hayyam'ı evrensel ve meşhur kılan konu, bir sonraki bölümde ele alacağımız şiirleri ve özellikle dörtlükleridir. Son olarak bizlere turkish@ws.irib.ir adresinden ulaşabilir, görüş, eleştiri ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca podcastimizi de İran Radyosu Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Görüşleriniz bizlere yol gösterecek, programlarımızın kalitesini etkileyecektir. Ben Mehtap Mahir, bu podcast'in hazırlanmasında yardımcı olan ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte sizleri Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze'deki savaş
ve geleceğe dair soru işaretleri.
Değerli dinleyiciler, Gazze'de savaş senaryoları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik yıkıcı saldırılarının ve Aksa tufanı operasyonu sonrasında yaşadığı büyük güvenlik zafiyeti ve askeri başarısızlığın üzerinden 2 aydan fazla zaman geçti. İşgal altındaki Filistin'in kasabı Netanyahu, bu büyük yenilginin intikamını Filistinli kadın ve çocuklardan almak istemektedir. Bu dönemde çeşitli ülkeler kararname yayımlayarak Siyonist rejimi Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze halkına yönelik soykırımı durdurmaya zorlamaya çalıştı. Ancak Siyonist rejimin en büyük destekçisi olan Amerika ateşkese ilişkin karar tasarısını veto etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de ateşkes ilan etme yönündeki son girişimi 8 Aralık Cuma günü Amerika'nın vetosu ile başarısızlıkla sonuçlandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gazze şeridindeki durum ve acil ateşkes talebi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu konuda önerdiği karara ilişkin mektubunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında şunları söyledi. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 99. maddesini gerekçe göstererek Güvenlik Konseyi'ne mektup yazdım. Çünkü çöküş noktasına geldik. Guterres şunları söyledi. Birleşmiş Milletler Gazze şehri sakinlerine yardım etmeye devam etmekte kararlıdır.
Guterres açıklamasını şöyle sürdürdü. Gazze'de yaşananların sonuçlarının tüm bölgenin güvenliği açısından yıkıcı olmasından endişe duyuyorum. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 99. maddesi uzun yıllardır kullanılmıyordu. Bu madde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan konuları vurgulama yetkisi vermektedir. Antonio Guterres, 99. maddeyi gerekçe göstererek, Gazze'de ateşkes ilan etme yönündeki tüm çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Güvenlik Konseyi geçici başkanına yazdığı bir mektupta, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarının var olan durum, barışı ve uluslararası güvenliğin korunması tehdidini artırabilir dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliğinin ve Gazze'deki durumun tırmanmasının kendisini böyle bir şeye zorladığını vurguladı.
Uluslararası konularda kademli uzman Rıza Nasir Antonio Guterres'in son çalışmaları ve Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektup hakkında şunları söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri mektubunda Gazze'li siviller arasındaki ağır kayıpların sayısını, hastanelerin içler acısı durumunu, sağlık sisteminin başarısızlığını, yardım sağlamanın zorluklarını ve savaşın diğer sefaletlerini anlattı. İsrail'in aralıksız bombalamalarını kamu düzeninin tamamen çöküşünün nedeni olarak nitelendirdi ve bunun geri döndürülemez insani sonuçları konusunda uyarıda bulundu.
Birleşmiş Milletler'in 99. maddesine dayanarak Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısının veto edilmesi, dünya kamuoyu düzeyinde Amerika ve Siyonist rejim açısından büyük bir yenilgidir. İsrail, onun destekçisi Amerika ve Avrupa hükümetleri Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırıların yanı sıra Hamas'a ve Filistin halkına karşı psikolojik bir savaş başlattı.
Siyonistler bu kez işgal altındaki topraklarda Batı kamuoyunda Filistinli çocukların ve kadınların öldürmesini Hamas'ı terörist olarak göstererek meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak işgalci Siyonistlerin bu politikası tam tersi sonuçlar doğurdu. Sahte İsrail rejimine karşı İslam ülkeleriyle aynı anda Avrupa ve Amerika şehirlerinde nefret ve muhalefet gösterileri ya da Filistinli kasap Netanyahu'nun soykırım politikasını ifade etme dalgası başlatıldı.
Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçlara karşı yapılan bu protesto dalgasına yanıt olarak Amerika ve Avrupa hükümetleri Filistin halkının savunmasını antisemitizm olarak adlandırmayı ve bu rejimin suçlarını öz kisvesi altında örtmeyi sürdürmeyi başaramadılar. Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarına karşı ilk kez uluslararası kurumlar düzeyinde bu suçların durdurulması için bir kampanya oluşturuldu.
Uluslararası kurumlar, Batılı hükümetlerin bu kurumlar üzerindeki etkisi nedeniyle Siyonist işgal rejiminin işlediği suçlara karşı genellikle taraflı bir tutum takınmış ya da sessiz kalmıştır.
Ancak bu kez Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşların bazı yetkilileri farklı davrandılar. Öyle ki Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel yetkililerine ilişkin antlaşmasının 99. maddesini gerekçe göstererek acil toplantı çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'den Gazze'deki savaşın durdurulmasını istedi. Guterres'in talebinin ilk karşı çıkanı ise Amerika oldu.
Tahran Radyosu. Amerika, Guterres'in kararını büyük bir utanç olarak görüyor ve uluslararası çevrelerde Gazze örneğinde bu maddeye yapılan yönelmenin açık ama dolaylı olarak Birleşmiş Milletler'in İsrail'in soykırım yaptığını kabul ettiği şeklinde yorumlanabileceği düşünülmektedir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İsrail'i destekleyen ülkeler de bu soykırımın suç ortağıdır.
Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu eylemine sert tepki göstererek ilk sosyal ağda şunları yazdı. Guterres'in başkanlığı dünya barışı için bir tehlikedir. Amerika ve Siyonist rejim Antonio Guterres'in yaptıklarına tepki olarak her zamanki gibi gerçeği çarpıtmaya, zalimin ve mazlumun yerini değiştirmeye çalışıyor. Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden yalnızca Amerika, ateşkes talep eden karar taslağına karşı oy kullandı. Siyonist rejimin üvey babası İngiltere bile çekimsel oy kullandı. Britanya hükümetini geçen cuma günkü Güvenlik Konseyi toplantısında çekimsel kalmaya zorlayan şey yalnızca bu ülkede kamuoyu baskısıdır. Son iki ayda Britanya'da diğer tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla İsrail karşıtı miting, protesto ve ezilen Filistin halkının savunulmasına yönelik gösteriler düzenlendi.
Başlangıçta İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırılarını İsrail'in kendini savunma hakkı olarak gören Fransa bile en azından dışarıya karşı insani imajını korumaya çalışıyor. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Nicolas de Riviere şunları söyledi. Güvenlik Konseyi bir kez daha başarısız oldu. Fransa, Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinden oldukça kaygılıydı. Ve bu nedenle karara olumlu oy verdi.
Siyonist rejim, Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip iki ülke olan Rusya ve Çin gibi geleneksel destekçilerinin ve iş ortaklarının desteği bile sahip değildi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki ilk temsilci yardımcısı Dmitri Polyanski, Amerika'nın Gazze'de acil insani ateşkes sağlamasına ilişkin Güvenlik Konseyi kararını veto etmesini şöyle eleştirdi. Amerika Gazze'de ateşkesi bir kez daha engelledi. Ateşkesi engellemek, Amerika'nın binlerce, belki de on binlerce Filistinli'ye idam cezası vermesi anlamına geliyor. Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilcisi Zhang Yong şunları söyledi. Amerika'nın Gazze'de devam eden ölümlere rağmen ateşkes çağrısı yapan karara karşı veto kullanmasından üzüntü duyuyoruz.
Birleşmiş Milletler raporu Gazze vatandaşlarına, çocuklara, kadınlara ve başta yaşlılar olmak üzere sıradan insanlara yönelik sürekli katliamlara işaret ediyor. Artık Netanyahu ve İsrail ordusu dünya kamuoyu tarafından savaş suçlusu olarak adlandırılıyor. İnsancılık iddiasında bulunan Avrupa hükümetleri bu suçları örtbas edememiş, İsrail'e yönelik destekleyici duruşlarının aksine Gazze'ye yönelik saldırının ilk haftalarında literatürlerini değiştirmek zorunda kalmışlardır.
Siyonistlerin Gazze şeridini yanmış toprağa çevirme çabalarına rağmen Netanyahu'ya ve kendisini bölgenin en iyi askeri gücü olarak gören Siyonist orduya karşı Filistin direnişi bu ana kadar devam ediyor. İsrail ordusunun komutanına göre Gazze'ye yönelik 10 bin ardışlık bombardımanın ardından hala yeraltı tünelleri keşfetmeye çalışılmakta. ya da Hamas'ın teslim olmasını ve onu yok etmenin yollarını aramaktadırlar. Meydandaki gerçek Hamas'ın İsrail ordusuna karşı direnişinin devam ettiği ve İsrail ordusunun gücünün yanlış topraklar politikasından ve Gazze şeridindeki büyük insani felaketten başka bir alametinin olmadığıdır.
Değerli dinleyiciler, Gazze'deki savaş ve geleceğe dair soru işaretleri adlı programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofallu Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26 Eylül'de Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asvan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı Şah gitti cümlesini birinci manşeti yaptı. Bu haber hemen Nofallu Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla peki kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nöfloşata köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi. Ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'a selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve şahani cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden, zalim şahı, şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel öğretilere sırt çevirenleri desteklerini kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşinin Nöfloşata köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri, imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde, imamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde imamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nöfloşata'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nöfloşata'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç, Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Nöflü Şato köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Tahran Radyosu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisine eşlik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Nöflü Şato köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında, kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi. İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok daha zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi, çünkü imamın yüzünü gördüğümde imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler. ve bir iki gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsvd.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Sohbetimizin 3. bölümünde zikir ve Allah'ı anma hakkında günümüze dek gelen hadislerin üzerinde durmak istiyoruz. Allah'ı zikretmek, insan ruhuna canlılık ve ferahlık kazandıran serin bir meltem gibidir. İnsan kalbi Allah'ı zikretmekle tazelenir ve yığınla sorun ve sıkıntı arasında huzura vesile olur. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Gerçekte birçok sorun ve sıkıntı Yüce Allah'ı zikretmekle çözümlenir ve bu önemli amele sırt çevirmek insanı bu dünyada esas amacına ulaşmaktan alıkoyar ve ömrünün sonlarına geldiğinde de artık geri getirilmesi mümkün olmayan geçmiş günlerinin hasretini çeker.
Zikir anmak demektir. Allah'ı anmak ve zikretmenin bazı mertebeleri ve dereceleri söz konusudur ve ilk mertebesi sözlü ve dille zikretmektir. Gerçi şunu da unutmamak gerekir ki gönülleri rahatlatan Allah'ı zikretmekten hedef, zikreden kimsenin anlamını bilen zikirdir. Yoksa birçok kez bir insanın Allah'ı diliyle zikrettiği, fakat ameli zikriyle uygun olmadığı ve hatta tam tersi olduğu görülmüştür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarına vacip kıldığı en önemli görevlerden biri Allah'ı zikretmek ve anmaktır. Şunu da bilin ki maksat sadece Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahu Ekber demek değildir. Gerçi bunlar da Allah'ı anmaktır, lakin maksat Allah'ın helal ve haramını bilmektir. Ve eğer maksat kulluk ve itaat ise ona uymaktır ve eğer günah söz konusu ise onu terk etmektir.
Zikrin diğer mertebesi kalpten zikretmektir ve insanın kalbiyle Allah'a yürenmesidir. Öyle ki bu mertebenin birçok yerde sonucu zikrin dilden cari olmasıdır. Ancak zikrin en yüce mertebesi kulun yaşamının tüm anlarında kendisini Allah katının huzurunda görmesi ve bir an bile Allah'tan gafil olmayı kendisi için büyük bir günah saymasıdır. Nitekim Yüce Allah'ı bu şekilde sürekli anmak iyi amellere vesile olur ve insan ile günah arasında güçlü bir set oluşurur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek imanın sütunu ve şeytan vesveselerinden koruyucudur.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali Aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Daima Allah'ı anın ki en iyi zikirler budur. Gerçekte maddi yaşamda gaflet için birçok etken bulunduğundan ve şeytani vesveseler her taraftan insanı sardığından kurtuluş için en iyi yol Allah'ı anmak ve zikretmektir. Kuşkusuz Allah'ı zikretmenin yolu iyi amellerde bulunmaktır. Bu amel Allah'a ibadet etmekten kula hizmet etmeye kadar geniş bir alanı kapsar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah'a itaat eden kimse onu zikretmiş olur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti seyrek olsa bile. Allah'a isyan eden kimse ise mutlaka onu unutmuştur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti bol olsa bile.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Her işin bir sınırı vardır ve o sınıra varıldığında son bulur. Ancak Allah'ı zikretmenin sınırı yoktur ve asla son bulmaz. Yüce Allah bazı farizeleri vacip kılmıştır ve kim onları yerine getirirse sınırı son bulduğu noktadır. Bunlardan biri Ramazan ayıdır ki içinde oruç tutulur ve sonu da Ramazan bayramıdır. Allah hac ibadetini vacip kılmıştır ve kim hac ibadetini yerine getirirse sonuna gelmiş olur. Ancak Allah'ı zikretmek sonu belirtilmeyen ve Yüce Allah ağzına razı olmayan tek vacip ameldir. İmam Sadık Aleyhisselam daha sonra Ahzab suresinin 41 ve 42. ayetlerine işaret ediyor ve mümin insanlara sürekli Allah'ı anmaları ve sabah akşam ona tesbih etmeyi tavsiye edildiğini buyuruyor.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle devam ediyor. Rabbim zikir için son bulacağı hiçbir sınır belirtmemiştir. Babam İmam Bagır Aleyhisselam Allah'ı çok zikrederdi. Ben onunla yolda giderken o Allah'ı zikrederdi. Onunla yemek yerken o Allah'ı zikrederdi ve hatta insanlarla konuşurken bir an bile Allah'ı zikretmekten gafil olmazdı. Ben babamın sürekli la ilahe illallah dediğini duyardım ve yöntemi de şöyleydi ki bizi toplar ve Allah'ı zikretmeyi emrederdi. Ve buna güneş doğana kadar devam ederdik ve hangi birimiz kıraat biliyorsa Kur'an-ı Kerim okumayı emrederdi ve bilmeyenlere de Allah'ı zikretmeyi emrederdi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Reisi direnişin liderleri milletleriyle birlikte fedakarlığın ön saflarında yer alıyor. Kenani, direniş Filistin halkının dokusuyla iç içedir. Emir Abdullahyan saldırganın cezalandırılması amacı ile meşru savunma bir zarurettir. Asya Şampiyonası'nın ilk gününde İran serbest güreşinde 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane Apnader Shagoto Janacchi.